Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, devletler birbirleriyle öteden beri münasebet halinde olmuş. Nasıl insanlar birbirleriyle irtibat ve münasebet halinde olmadan yaşayamıyorsa, devletler de bu ihtiyacı duymuşlar. Buna diplomasi diyoruz. Diplomasi de ikiye ayrılıyor. Ya geçici ya sürekli. Geçici diplomasiye ad hoc veya tek taraflı diplomasi de deniyor. Geçici diplomasi metodunu en geç terk eden devletlerden birisi Osmanlı Devleti olmuştur değerli dinleyiciler. Öyle bir devlet ki resmi adı Devleti Aliye'dir. Devleti Aliye büyük bir devlet demektir değerli dinleyiciler. Aliye çok büyük, ebedi büyük manasına gelir. Aliye değil, Aliye. Osmanlı Devleti'nin resmi adı Osmanlı Devleti değildi. Devleti Aliye'ydi, yani en büyük devlet. Bunun dışındakiler Osmanlı Devleti'nden kendilerini ayırt edebilmek için başka isimlerle anılırdı. Yani Osmanlılar için devlet kendi devletleriydi. Bunun dışındakiler ancak ayırt edici isimlerle anılmaktaydı. İşte böyle bir devlet elbette ki sürekli diplomasiye ihtiyaç duymamıştır. 15. ve 16. asırlarda Avrupa devletlerinin büyük bir ekseriyeti sürekli diplomasi tatbikatına geçmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nin 18. asrın sonlarına değin bu geçici diplomasi metodunu tatbik etmekte direnmiştir. Peki Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti ile sürekli diplomasi münasebetine sevk eden sebepler nelerdir? O devirde, bunun başında askeri sebepler geliyor. O devirde Osmanlı Devleti üstün bir askeri güce sahipti. Avrupa devletleri böyle üstün bir askeri güce sahip olan Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarına çekmek, kendi ittifaklarına alabilmek için Osmanlı Devleti ile sürekli diplomatik münasebetler kurmak istemişler. İkinci olarak da ticari münasebetlerini, Osmanlılar ile ticari münasebetlerini geliştirmek için Osmanlıların devamlı diplomasiyi benimsemelerini istemişlerdir. Osmanlı Devleti peki niçin tek taraflı, başka bir deyişle geçici elçiler eliyle yürütüyordu diplomasiyi? Bunun altında yatan sebeplerin başında bir kere Osmanlı Devleti bu tür bir diplomasi yürütmeyi üstünlüğünün başlıca göstergesi saymaktaydı. Ancak Osmanlı İmparatorluğundan çok daha güçsüz durumda olan Avrupa devletleri bu yüce imparatorluğun desteğini sağlayabilmek ya da o devrin en büyük imparatorluklarından biri olan bu imparatorluk hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi elde edebilmek maksadıyla Osmanlı Devleti nezdinde sürekli diplomasi kurulları, elçiler bulundurma gereğini duyabilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Batı'nın desteğini sağlama ya da Batı'nın görüş ve düşüncelerini öğrenme gibi kaygıları yoktu. Bu sebeple Osmanlı devletleri nezdinde sürekli diplomasi temsilcileri bulundurma gereği de yoktu. Aynı zamanda kendisinden daha güçsüz ve aşağı gördüğü devletler nezdinde sürekli olarak temsil edilmeyi de Osmanlı Devleti küçüklük saymaktaydı. Bir başka sebep de Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri nezdinde sürekli temsilci bulundurmasını gerektiren ticari bir sebep de ortada yoktu. Avrupalıların Osmanlılarla ticari münasebetler kurmak ve geliştirmek istemelerine mukabil, bu devirde Osmanlı tüccarları Batı yerine Asya ile ticari münasebetler kurmak temayülünde idiler. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin Avrupa baş şehirleri nezdine gönderdiği ilk sefirler, elçiler geçici muvakkat sefirlerdi. Başka bir deyişle ilk Osmanlı elçileri, sefirleri muvakkat vazifelerle ancak memleket haricine gönderilirlerdi. Bir de tabii İslam geleneğinde Müslümanların Darülislam denilen İslam memleketlerinde yaşaması gerektiği, Darül Harp denilen kafir memleketlerine ancak bir ihtiyaçla gidebileceği kaziyesidir. Hiçbir Müslüman Müslümanlığın hakim olmadığı bir kafir memleketinde sürekli olarak gidip oturmaz. Biraz da bundan kaynaklanıyordu. İşte bu vazifelerin başında değerli dinleyiciler, yani Osmanlı elçilerinin yurt dışına gönderildikleri vazifelerin başında Avrupa devletleriyle sulh muahedeleri, barış anlaşmaları yahut ticari mukaveleler imzalamak gelirdi. Bunun yanı sıra muakkat ya da başka tabirle ad hoc elçiler başlıca şu nedenlerle yabancı ülkelere gönderiliyordu. Mesela padişah tahta çıkmıştır. Padişahın cülusunu diğer hükümetlere bildirmek. Başka, mesela sulh teklifinde bulunmak, bir harp cereyan ediyordur. Başka, Osmanlı Devleti hükümetlerden biriyle iyi münasebetler kurmak istiyordur. Veya bir başka sebep vardır, bunun için hediye arz edecektir, onu götürür. Padişahın bir mektubunu götürür. Sulh vardır arada da, müddeti bitiyordur, onu yenilemek, tecdit etmek gerekir. Bazen de metbudur Osmanlı Devleti, tabi olduğu yabancı devletten vergi istemeye gider. Osmanlılar bir zafer kazanmıştır. Bu zaferi bildirmek üzere giderler. Veya tahta yeni bir kral geçmiştir Avrupa'da. Onun tahta çıkışını padişah namına tebrik etmek üzere gider. Onun taç giyme merasiminde, koronasyonunda hazır bulunur. Anlaşma hükümlerini görüşür. Avrupa monarkını padişahın çocuklarının, şehzadelerini sünnet düğününe çağırır. Eğer İki devlet arasında daha önce vaki olan ahitnameye aykırı bir şeyler olmuşsa davranışlar, bundan şikayet etmeye gider. İki devlet arasında arabuluculuk yapmaya gider. Öteki devletlerin Osmanlılara karşı görüşlerini, düşüncelerini anlamak için gider. Öteki devletleri Osmanlıların yanına çekmek için gider. Gönderildiği devleti üçüncü bir devlet aleyhine harbe teşvik etmek için gider. Veya gönderildiği devletten Osmanlı Devleti'nin alacakları vardır, onları almaya gider, onları toplamaya gider. Veya iyi dostluk münasebetleri kurmaya gider. Dostluk ilişkileri vardır da bunu takviye etmeye gider veya buna benzer vazifelerle gider. Yani geçici elçilerin yurt dışına gitme sebepleri bunlardı. Peki elçiler sınırda nasıl karşılanırlardı? Evliya Çelebi'nin yazdığına göre savaş veya barış şartlarını konuşmak üzere, görüşmek üzere Osmanlı elçileri ve yabancı elçiler sınır mili denilen bir yerde buluşurlardı. Evliya Çelebi'den nakil yapıyoruz. Evliya Çelebi de 17. asırda yaşamıştır ve çok gezmiştir. Kendisi de adeta bir sefir gibi gezmedi, ülke kalmamıştır. Bu yazdıklarını da 10 ciltlik seyahatnamesinde bizlere aktarıyor. İşte bu Osmanlı elçileriyle yabancı elçiler bu sınır milinde toplanırlar, buluşurlar. Sınır mili nasıl tespit edilir? Büyük toprak yığınlarıyla suni olarak yapılmış küçük birer tepedir. Hem Osmanlı devleti hem de yabancı ülke sınırına yapılır. Bu iki tepe arasındaki uzaklık ölçülür. Bu uzaklığın tam orta yerine 5 adam boyu bir direk dikilirdi. İşte elçiler burada görüşürlerdi. Elçilerin görüşme yeri burası olurdu. Bir milden öteki milin arası 100 adım olarak hesaplanırdı. Eliyaçeli böyle anlatıyor. Peki elçiler bu sınır milinde nasıl karşılanırlardı? Onu da yine bize teferruatıyla Evliya Çelebi anlatmaktadır. Daha önce çalan mehterler, elçi sınır miline doğru yürürken susar. Ve yabancı sınırdaki askerler de sessiz kalırlardı. Elçi atından iner, elçinin maiyetindeki Serhat beyleri, paşalar, alay beyleri yayan oraya olarak sınır miline doğru çıkarlarken, arkadan askerler silahlı ve atlı olarak onları takip ederlerdi. Çünkü bir keresinde Sultan II. Selim zamanında sınır milinde buluşan ve sektuvar hududu muahedesini görüşen iki elçi anlaşamamışlar. Bu yüzden de harp çıkmıştı. İşte o zamandan beri askerlerin silahlı olarak elçileri, sefirleri geriden takip etmeleri adet olmuştu. Keza karşı tarafta da silahlı askerler geride bulunurlardı. Elçiler, sefirler buluştukları sınır milinin ortasında birbirlerine hürmetlerini, tazimlerini arz ederlerdi. Ve yanlarında bulunan 4-5 tane tercümanla konuşmalarını ve itilaflarını, uzlaşmayı sürdürürlerdi. İki elçi, sefir, orta milde buluştuktan sonra Osmanlı elçisinin yanında getirdiği Hatt-ı Humayun yani padişah fermanı okunurdu. Anlaşma ya da mukavele maddeleri tek tek müzakere edilirdi. Maddeler her iki tarafça da kabul edilirse ahitnameler yazılır. Her iş bittikten sonra yabancı elçi Osmanlı elçisinin göğsünü öper, Osmanlı elçisi de yabancı elçinin göğsünü öper ve sınırdan ayrılırlardı. Bunun arkasından her iki tarafta da 500 pare top atılır ve şenlikler yapılırdı. Evet, bu Evliya Çelebi böyle anlatıyor. Yeri gelmişken şunu söyleyelim değerli dinleyiciler. Yine Evliya Çelebi naklediyor. Gerek Osmanlı elçilerinin gerekse yabancı elçilerin birbirlerini en güzel elbiseleriyle karşılamaları adetti. Mesela Sultan II. Selim zamanında sektuar sınırı muahedesi için, sulhü için gönderilen Osmanlı elçisinin kılığı çok şatafatlıydı, çok şaşalıydı. Kemeri som altından, hançeri şimşirden yapılmıştı. Değerli taşlarla süslüydü. Üzerinde içinde yumurtanın kaybolacağı kadar tüylü samur bir kürk vardı. Bunun yalnızca düğmeleri 10 bin kuruş kıymetindeki takılarla süslüydü. Başında da padişah sorgucu değerinde bir sorguç giyinmiş olarak sınırdaki yabancı elçilerle karşılaşmıştı Osmanlı elçisi. Elçiler nasıl seçilirdi? Neye göre seçilirdi? Onda da çok büyük bir titizlik mevzu bahisti değerli dinleyiciler. Elçinin her iki ülkeyi de sulh ve sükuna kavuşturabilecek kabiliyette olması aranırdı. Öyle her önüne gelen elçi olması elbette ki kabil değildir. Kur'an-ı Kerim'de elçiler hakkında bir bu cümleyi başa alalım. Kur'an-ı Kerim'de değil. Bir hadis-i şerif var değerli dinleyiciler. Elçiler hakkında. Men eslahi beynen isneyni evde estevcebi sevabi şehit. Yani insanlar arasında sulh temin eden kimse şehit mertebesine ulaşmış sayılır diyor. İslamiyet'te elçilerin, sefirlerin çok ehemmiyetli bir yeri vardır. Hazreti Peygamber bizatihi kendisi Allah-u Teala'nın elçisi olarak görülmektedir. Yine Hazreti Peygamber bizzat kendisi düşmanlarına elçi göndermiş ve düşman elçilerini kabul etmiştir. Hazreti Peygamber'in gelen elçilere çok iyi davrandığını biliyoruz ve vefat ederken de kendisinden sonra gelecek olan elçilere iyi davranılmasını, en az kendisi gibi muamele edilmesini de vasiyet etmiştir. Bu da Türk İslam geleneğinde elçilerin rolünü bize göstermektedir. Nitekim elçiye zeval olmaz sözü de çok meşhurdur. Onun için bu kadar ehemmiyeti haiz olan elçilerin çok kabiliyetli kimselerden seçilmesi gerekmektedir. Elçiler yüksek rütbeli ve yabancı dil bilen kimselerden seçilirdi öncelikle değerli dinleyiciler. Bunlara beylerbeyi rütbesi verilirdi. Böylece paşa olurdu dış ülkelere öyle gönderilirdi. Elçi olarak yabancı ülkelere gönderilenlerin ekserisi harp esnasında esir olarak ya da çok küçük yaşta İstanbul'a getirilip, devşirilip İstanbul'a getirilerek Enderun Mektebi'nde okumuş, Müslüman olmuş, kabiliyetli, zeki, fizyonomisi düzgün kimselerdi. Çok küçük yaşta Osmanlı ülkesine gelip Enderun'da yetiştikleri için bunlar kendilerini Türk ve Müslüman addederlerdi. Eğer böyle değilse, menşei Türk ise o takdirde en iyi aile çocukları arasından seçilirdi Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelere göndereceği elçiler. Bunları da bize Evliya Çelebi bildirmektedir. Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinde elçiler seçilirken ecnebi lisan bilme şartı öncelikle aranıyordu. O kadar ehemmiyetliydi ki, çünkü anlaşma zorluğu memleket menfaatlerini haleldar edebilir. Onun için Alman asıllı veya Polonyalı asıllı bazılarının elçi olarak gönderildiğini görüyoruz. Mesela 1549 senesinde Alman asıllı ama Müslüman olmuş, Mahmut adını almış birisi. 1562 senesinde de Leh asıllı, Polonya asıllı olup da Müslüman olarak İbrahim adını almış bir mühendis Alman imparatoruna elçi olarak gönderilmişlerdi. Çünkü her ikisi de gayet güzel Almanca bilmekteydi. Değerli dinleyiciler, çeşitli meslek ve memuriyetlerden alınarak kendilerine elçilik vazifesi verilen kimselerin payeleri gerek Osmanlı Devleti bakımından açısından ve gerekse bunların gönderildikleri ülkelerin protokolü bakımından büyük bir ehemmiyet taşırdı. Bu kişilere dönüşlerinde geri alınmak üzere değerli eşya hediye olarak verilirdi. Ayrıca elçi olarak yurt dışına çıkmalarından önce büyük rütbeler ve salahiyetler verilirdi. Mesela umumiyetle orta elçilere defterdarlık, nişancılık, Mekke payesi, büyük elçilere Rumeli ya da Anadolu Beylerbeyliği, İran'a gönderilen elçilerden ulema sınıfından olanlara ise Anadolu kazaskerliği verildiğini Osmanlı tarihinde görmekteyiz. Değerli dinleyiciler, elçiler, sefirler eski tabirle yabancı ülkelere giderken yanında iki tane mektup götürürdü. Bunlardan bir tanesi padişahın yabancı ülkenin hükümdarına hitaben yazdığı mektuptu. Buna Name-i Hümayun ya da Hümayunname adı verilirdi. Diğeri ise sadrazamın aynı ülkenin başbakanına yazdığı mektup olurdu. Elçi dönüşünde de iki mektupla gelirdi. Yani beraberinde hem gittiği hükümdardan padişaha ve başbakandan da sadrazama yazılmış iki tane mektup getirirdi. Elçilerin gittikleri ülke hükümdarına ve o ülkenin ileri gelen kimselerine verilmek üzere yanlarında değerli hediyeler götürmeleri yerleşmiş bir Osmanlı adetidir. Sefirlere, elçilere aynı zamanda yanlarında götürmek üzere değerli eşyalar da verilirdi. Bu eşyalar elçiye hazineden verilirdi ve dönüşlerine geri alınırdı. Hatta bu sebeple devlet hazinesinin bir kısmı hususi olarak bu işe ayrılmıştı. Adına da elçi hazinesi denmişti. Bu değerli eşyalar elçilere yabancı ülkede çok ihtişamlı bir biçimde o ülkeye gitmeleri maksadıyla verilirdi. Mesela 1774 senesinde Rusya'ya muhakkat elçi olarak gönderilen Abdülkerim Efendi, bugün hazinenin en değerli eşyalarından biri sayılan Sultan II. Bayezid'in murassa hançerini beline takmış, bu ülkeye öyle gitmişti. Elçiler tabii dönüşlerinde gittikleri ülkeden getirdikleri eşyaları ve hediyeleri de hazineye gelir kaydı olmak üzere teslim ederlerdi. Osmanlı elçileri ve maiyetlerinin yabancı baş şehirlere girişi çok ihtişamlı ve şaşalı olurdu. Böyle bir merasimi Evliya Çelebi şöyle anlatıyor. Osmanlı elçisinin ve maiyetinin Beç Kalesi'ne girişidir bu. Yani Viyana'ya Osmanlılar Beç derlerdi. 1074 Zilkadesi'nde, 1664 yılı Mayıs ayına tekabül eder, cumartesi günü elçi paşa maiyeti getirdikleri ağırlıklar ve nadide hediyelerle konakçı başı, hazinedara, iç ağaları yani elçi imamı, kaftan ağası, peşkir ağası, şamdan ağası gibi iç ağaları, hazine katarları, arabalar, kösler çalınarak köhelan atların sırtında yavaş yavaş Sultan Süleyman'ın otağına doğru ilerlerken meşaleciler meşalelerinin saplarına renk renk atlaslar sarmış ve baş kısımlarına değeri ölçülemeyecek yağlıklar bağlamış olarak meşalelerin içine lale, sümbül, menekşe, erguvan ve reyhan yağları koyup binbir koku içinde kaleye girdiler. Tatar askerleri, çaşnigirler, kilerciler, aşçılar, reaya ağaları silahlı ve kaplan postlarına bürünmüş bir biçimde, başlarında değerli başlıklar, ellerinde gürz, karabina tüfekleri gelmekteydiler. Altı çift alay çavuşları silahlanmış olarak ve değerli elbiseler içinde, arkalarında kapıcılar başı samur kürkler içinde, imam, müezzinler, paşanın şeyhi, kadı efendi, divan efendisi, kapıcılar ketüdası ve en sonda 50-60 kadar mahir cambaz binbir hüner göstererek geçerlerken kafirler adeta hayretten dillerini yutmuşlardı. Tuğların arkasından yani padişah tuğlarının arkasından elçi paşanın İmrahor ağası yani at bakıcısı ve daha sonra imparatora götürülen 12 baş küheylan ata yüklenmiş padişah hediyeleri geliyordu. Her atı iki yedekçi çekiyordu ve yanlarında da çok iyi yetişmiş Arap seyisler vardı. Elçi paşa ise küheylan atın üzerinde adeta altına ve mücevherlere boğulmuştu. Başındaki çok değerli sarığının ortasındaki hüma kuşu sorgucu adeta padişah sorgucuna benziyordu. Elçinin sırtında samur kürk, şimşirden yapılmış ve değerli taşlarla süslü kılıcı, arkasında silahdar ve çuhadar ağaları, 100 çift silahlı iç ağası ve saraçlarla beraber bu büyük elçi ordusu Kanuni Sultan Süleyman'ın otağına kadar geldiler. Yabancı başelçi, paşaya kralın gönderdiği küheylan bir at getirerek paşanın göğsünü öpünce, öteki kral maiyeti de paşanın eteğini öptüler. Paşa, kralın gönderdiği ata binerek böylece Beç Kalesi'ne girdi ve kendisine ayrılan konağa gelince bütün yabancı ileri gelenlerine bir ziyafet çekti. Bütün kafirler hayatlarında hiç böyle bir yemek yemediklerini söylediler. Evliya Çelebi, Osmanlı elçilerini yabancı devlet hükümdarları tarafından karşılanma merasimlerinde şöyle anlatıyor. Kral, Osmanlı elçisini ayakta karşılar. Başı açıktır yani şapkasını çıkarmıştır. Elçi paşa, kralın göğsünü, kral da elçinin omuzunu öper. Kral, paşanın elinden tutarak ona yer gösterir. Bu yer, kral tahtının yanıdır. Paşa koynundan Hümayun'unu çıkarır, Name Hümayun'u çıkarır padişahın mektubunu. Öpüp başına koyduktan sonra sağ eliyle krala verir. Kral da Padişahın mektubunu iki kez öpüp başına koyduktan sonra etrafında bulunan yakınlarına gösterir. Bunlar da başlarından şapkalarını çıkararak mektubu öpüp başlarına koyarlar. Merasim tamamlandıktan sonra kral padişah mektubunu baş tercümana vererek tercüme etmesini söyler. Krala takdim edilen Name-i Humayun'un örneği aşağı yukarı şöyle. Sultan Es-Sultan İbni Sultan İbrahim Han oğlu Sultan Mehmet Han'ım ki Cezayir, Tunus, Trablus, Mısır, Habeş, Mekke, Medine, Basra, Bağdat, Van, Diyarbakır, Erzurum, Ahıska, Gürcistan, Dağıstan, Halep, Şam, Kudüs, Bursa, Anadolu, Edirne, Konstantiniye, Rumeli, Mora, Budin, Lahsa, Tamışvar ve bunlardan gayrı 3700 yelkenli gemiye sahip Hanedan-ı Ali Osman'dan Sultan Mehmet Han'ım ki sen imparator dostumsun. Vezirim sana geldik de Alman imparatoruna gidiyor bu mektup. Vezirim sana geldik de 20 yıl istediğin sulh akdini kabul ederek 22 madde üzerinde şartlarımı beyan ederim diye mektup devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı sefirleri gittikleri yabancı ülkelerde teşrifat, protokol ve önde gelme, tekaddüm meselelerine çok büyük bir ehemmiyet verirlerdi. Evliya Çelebi bu konuya dair seyahatnamede şunu anlatıyor. Bir keresinde Elçi Kara Mehmet Paşa, Viyana İmparatoruna yani Avusturya İmparatoruna elçi olarak gidecekti sene 1655. Mehmet Paşa'nın kendisini sınır milinde karşılamaya gelen Viyanalı baş mürahhasa, şunları söylediği kaydolunuyor. Ben imparatorun huzuruna çıktığım zaman kral tahtından inip bana divanhane kapısına kadar gelir. Benim omuzumu öper ve ben de onun göğsünü öperim. Kralınız Osmanlı padişahının mektubunu öpüp başına koyar. Padişah mektubu okunduğu sürece ayakta durur. Tüm arzularımızı kanun gereğince verirse, mektupta yazılı olanların dışında bir şey istemezse kralınızın karşısına çıkarım. Aksi takdirde vaziyeti padişahımıza arz ederim ki bu da sizin için hiç iyi bir netice vermez. Üstelik sizin sefirleriniz İstanbul'da iyi karşılanmaz ve hürmet görmezler. Baş mürahhas Osmanlı elçisinin bu sözleri karşısında çok şaşırmıştır. Ve siz ne garip bir sevdaya tutulmuşsunuz. Hiçbir elçi şimdiye dek 7 düvelin sahibi kralımıza böyle bir teklifte bulunmadı demiştir. Ancak Osmanlı elçisi sözünden geri dönmemiştir. Vaziyet krala arz edilmiştir. Kral da bu talepleri kabul etmiştir. Bu arada kralın da bir ricası elçi paşaya iletilmiştir. Kral, hediyeleri getiren Osmanlı ağalarının eteğini öpmelerini ve huzurunda el pençe divan durmalarını ve mehterhane çalınarak huzura gelmelerini istemektedir. Kralın bu teklifine karşı Osmanlı elçisi Kara Mehmet Paşa şu cevabı vermiştir. Hediyeleri getirirken mehter çalmak kanunumuz değildir. Hediye getiren ağalar benim hizmetimdedir ve hiçbir ümmeti Muhammed kralın eteğini öpemez. Böyle bir hareket Osmanlı kanunlarına aykırıdır. Bize böyle garip tekliflerde bulunmayın demiştir. Değerli dinleyiciler, tek taraflı yani geçici diplomasi devrinde tercümanların Osmanlı diplomasisinde mühim yerleri vardı. Tercümanların bu diplomasi metodu Osmanlıların aleyhine işlemeye başlamasının da mühim payları olduğu görülmüştü. Avrupalı diplomatlar Türkçeyi bilmediklerinden ötürü Babali ile olan haberleşmelerinde tercümanlara bağlı kalmak mecburiyetindeydiler. Ancak bu tercümanlar da görüşmelerini bizzat sultanın vezirleriyle değil, Babali'nin tercümanlarıyla yürütürlerdi. Bu saray ve Babali tercümanları İstanbul'da oturan Fenerli Rumların ileri gelenleri arasından seçilirdi. Onlar Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerle olan münasebetlerini yürütmesinde çok mühim bir halkayı oluşturuyorlardı. Avrupalı daimi elçilik heyetlerinin tercümanları da sultanın vatandaşlarıydı. Bu sebeple bunlar Avrupalı devletlerin menfaatlerini tam manasıyla korumak yahut da inkişaf ettirmekten acizdi. Osmanlı Devleti ve Avrupalı devletlerin İstanbul nezdindeki daimi elçileri arasında yer alan diplomatik müzakereler taraflar arasında hakiki bir haberleşmeyi sağlayamıyordu. Çünkü umumiyetle bu müzakerelerde vasıta rolünde olması gereken tercümanlar tarafların görüşlerini karşı tarafa aynen iletmek yerine bunu yapmazlar. Temsilcilerinin sözlerini kendi istedikleri biçimde değiştirirler. Böylelikle söylenenleri büyük ölçüde bozduktan sonra karşı tarafa anlatırlardı. Bu sebeple değerli dinleyiciler, bu tercümanlar yavaş yavaş Osmanlı diplomasisinden çekilmiş ve Babali'deki tercüme odasına Türk ve Müslümanlardan tercümanlar alınarak bu Fenerli tercümanların dezavantajları bertaraf edilmiş ve daimi elçilik metodu getirilerek bu tercümanların menfi rolü tamamen tarihe karışmıştır. Değerli dinleyiciler, muhakkak elçilerin gittikleri yabancı ülkelerde müşahedelerde bulunmak ya da gördükleri yerler hakkında memlekete dönüşlerinde padişaha raporlar takdim etmek gibi bir mecburiyetleri yoktu. Ama bu ilk Osmanlı elçilerinden bazıları bu sefaretlerine, elçiliklerine dair raporlar hazırlamışlardır. Fakat bu raporlarda bunların katıldıkları merasimler yahut müzakerelerin tasvirinden öteye gidememişti. Muhakkak elçilerin gittikleri ülkelerde dikkatlerini çeken hadiseleri ya da buralarda edindikleri intibaları dile getirdikleri raporlara sefaretname adı verilirdi. Osmanlı sefirlerinin sefaretnamelerinde bulundukları ülkeler nezdinde girişmiş oldukları siyasi faaliyetlerden hemen hemen hiç söz edilmez. Çünkü onlar bu tür faaliyetleri devlet sırrı saymışlardır. Sefaretnamelerinde daha ziyade protokol meseleleri üzerinde durmuşlardır. Mesela 1655 tarihinde Rumeli Beylerbeyi rütbesiyle Viyana sefirliğine tayin edilen Kara Mehmet Ağa'nın sefaretnamesinde Osmanlı elçilik heyetinin geçtiği yerlerde yapılan merasimleri, huduttaki elçi değişim merasimini, Osmanlı elçisinin Viyana'da gördüğü hürmeti, ikramı, Viyana'ya merasimle girmemesi için kendisine yapılan teklifi nasıl reddettiğini, imparatorun huzuruna nasıl kabul edildiğini, Viyana'da zamanını nasıl geçirdiğini, kendisine ve maiyetine imparatorun ve öteki Avusturyalı devlet adamlarının verdikleri hediyeleri tüm teferruatıyla anlatmaktadır. Yine aynı şekilde değerli dinleyiciler, 1718 tarihinde Viyana'ya elçilikle gönderilen İbrahim Paşa var. Onun sefaretnamesinde de giderken ve gelirken takip edilen seyahat yolunu, sınırdaki elçi değişimi merasimini, Belgrad'ın ve Avusturya'nın o zamanki halini ve imparator tarafından tanzim edilen kabul merasimini etraflı biçimde tasvir ettiğini görmekteyiz. Sefaretnameler Osmanlı Devleti ile temasta bulunduğu devletler arasında siyasi ve kültürel münasebetlerin şumulünü tetkike esas olan çok değerli ve çok elverişli yazılı vesikalardır değerli dinleyiciler. Bunlara dayanarak Osmanlı ülkesinin mühim bir kısmının hayat tarzını ve münasebette bulunduğu ülkelerin sosyal durumunu, politik durumunu, protokol metotlarını ve protokol kaidelerini tasviri de olsa öğrenmek mümkündür. 1790 senesinde Prusya'ya elçi olarak gönderilen Ahmet Azmi Efendi'nin sefaretnamesinde Prusya'nın ekonomik ve sosyal durumuna ışık tutacak bilgiler var. Ahmet Azmi Efendi sefaretnamesinde bilhassa Prusya ordusunun teşkilatlanmasını, eğitimini, Prusya sanayisini, Prusya'nın mali vaziyetini, iş düzenini, halkın hayatını, devlet memurlarının maaşlarını, geçimlerini, kıyafetlerini etraflı bir şekilde anlatıyor. Ahmet Azmi Efendi'nin sefaretnamesinde yer alan bu bilgilerin birçoğu, ıslahat yapmak arzuları içinde çırpınan Padişah Sultan 3. Selim için çok faydalı olduğu anlaşılmaktadır. 1721 senesinde İran'a elçi olarak gönderildiği sırada yazdığı sefaretnamesinde de Ahmet Dürri Efendi, İran idarecileriyle kurduğu temaslara değinmektedir. İran'ın saray hayatını, İran devletinin iç teşkilatını, Kafkasya ülkeleriyle İran münasebetlerini ve sonu yaklaşmış bir hanedanın son devirlerine dair çok enteresan bilgiler vardır. Sefaretnamede ayrıca o günkü İran'ın coğrafyası hakkında da bir kısım bilgilere rastlamak mümkün. 1757 yılında Viyana sefirliğine tayin edilen Ahmet Resmi Efendi de dönüşünde bir sefaretname kaleme almış. Orada Avusturya İmparatorluğu'nun kuruluşu, iç ve mali idaresi ve devlet işlerinin nasıl yürütüldüğünü çok etraflı bir şekilde anlatmaktadır. Elçilerin sefaretnamelerinde verdikleri bilgiler değerli dinleyiciler, 19. asra kadar Osmanlıların yabancı ülkeler ve yabancı milletlere dair görüşlerinin ve düşüncelerinin esasını teşkil eder. Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketleri de hep bunlar ışık tutmuştur. Mesela matbaacılığı ve güzel sanatlar sahasında gördüğü yenilikleri Osmanlı Devleti'ne getiren kimdir? 1720 yılında Fransa'da geçici elçi olarak bulunmuş olan 28 Çelebi Mehmet Efendi'dir. Bu bakımdan değerli dinleyiciler, elçilerin, geçici elçilerin elçilikleri sadece diplomatik meselelerin çözümü ne değil, Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatın da esasını kurmak bakımından çok önemli bir yer tutmuştur. Aynı zamanda Osmanlıların, Osmanlı hükümetinin Avrupa'yı tanımasında da mühim birer kaynak teşkil etmiştir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.